Ayrım 13. Kongo'ya ağıt. Jean-Christophe Grange, sayfa 130. 29. bölüm. Salvo, Morvan.
Evet şef.
Konuşabiliyor musun?
Olumlu.
Ne halt ediyorsun kahrolasıca? İlerliyoruz. Yarın sabah Ankoro'da olacağız.
Ne tür bir oyun oynuyorsun?
Ona ormanda bir tur attırmanı ve geri dönmeni sana söylemiştim. Şef, ben bir profesyonelim be.
Kapa çeneni. Hemen Lubum'a dönmezsen yemin ederim senin kıçına tekmeyi basacağım.
Ama Banya Mulenge oyunu Afrika kurallarıyla oynuyordu. Morvan'ın parasından sonra şimdi de Ervan'ın parasını cebe indiriyordu. Ve kuşkusuz bu yolculuktan daha başka dümenler çevirmek için yararlanıyordu.
Onu de Montperler'e götürmeni kim sana söyledi? Sonra da Muna'ya.
Şef, bunlar bazı fırsatlardı ve...
Sanırım sen işinin ne olduğunu anlamadın. Ervan'ı engellemen için sana para ödüyorum. Omuzlarının üstüne taşıman için değil. Bu şekilde devam edersen yemin ederim Lobum'da her tarafını ızgarada pişireceğim.
Salvo cevap vermedi. Kar zarar hesabı yapıyordu. Kısa vadede para, uzun vadede işsizlik. Fırtınanın şiddeti azalmıyordu. Çift katlı çadır bezi yağmurun ağırlığı altında eğilip bükülüyordu.
''İsyancılarla durum ne?'' diye bağırarak sordu yeniden Morvan.
''Şimdilik bir sorun yok.''
''FRDC?''
''Her zamanki barikatlar.''
''Peki Tutsilere tedarik edildiği söylenen silahlar?''
''Sadece bundan bahsediliyor.''
''Tamı tamına neden bahsediliyor?''
''Roket atarlar, füzeler, otomatik tüfekler.''
''Başlarında ölülerin ruhu mu var?''
O ve birlikleri Güney Kivu'ya bizim buraya kadar inmiş olmalılar ama belki de sadece aldatmacadır.
Bu silahları FLHK'ye, asilerin asisine kim satmıştı? Bu çatışma ortamını beslemek kimin çıkarınaydı?
Yarın sabah Kavve'ye geri dönüyorsun.
Neredeyse Ankoru'ya vardık. Sen ne dediğimi anlamıyor musun? Ervan daha yukarılara çıkmamalı.
Ona ne söyleyeceğim?
Başının çaresine bak.
Tamam şef.
Barınağı yağmurun altında sarmaşanlardan ve köklerden oluşan devasa bir el tarafından dibinden sökülürcesine sarsılmaya devam ediyordu. Suyla dolu çatının dışında morvan palmiyelerin tabanı balçık kaplı bir denizin dibindeki devasa su yosunları gibi olağan dışı bir yavaşlıkla sallandığını görüyordu.
Ve özellikle de peşinden bir an ayrılmıyorsun, anladın mı?
Tamam şef.
Yarın akşam rapor istiyorum.
Peki ya uçak? Lubum'a dönmelerini söyleyen ormana bir uçak yollayacağını da söylemeliydi.
Benimle irtibatta ol. Ayarlayacağım.
Öfkeyle telefonu kapattı. Olay çoktan kontrolünden çıkmıştı. Ervan kafasının dikine gidecekti. Banya Mulenge sırf kendi çıkarlarına göre hareket edecekti. Silahlı çatışmaya gelince bugünden yarının ne olacağını bilmiyordu.
Patron,
tufan etkisini kaybediyordu, başladığı gibi hızla bitiyordu. Gregor çadır bezinin arasından iki büklüm olmuş Michel'in silüetini tanıdı. Onun arkasında başlarının üstünde tuttukları bir ağacın dev yapraklarıyla kendilerini korumaya çalışan diğer adamlar ateşi benzinle ve odun kömürüyle yeniden canlandırmaya çalışıyorlardı.
Her şey yolunda mı diye sordu Morvan.
Tutan beyaz tavşan gibi kırmızı gözleriyle kafasını çadırın kapısından içeri soktuğunda.
İlacımı aldım.
Nivaquin?
Dipnot, sıtmada kullanılan bir ilaç. Michel ona Huni'yi andıran bir joint gösterdi.
Dipnot, esrarlı sigara, sigaralık. Seni bana Tanrı yolladı diye bağırdı Morvan elini uzatırken.
30. bölüm. Arago Bulvarı ile Saint-Jacques sokağının kesiştiği yerdeki Ile-de-Seine meydanında kışın her akşam 100 kadar insan toplanıyordu. Işık yoktu, sığınacak bir yer yoktu, hiçbir açıklama yoktu. Sebebi ve pankartı olmayan bir sokak gösterisi denebilirdi. Gael onların önünden taksiyle, Velib'le, dipnot bisiklet kiralama sistemi, hatta babasının arabasıyla sıklıkla geçmişti. Duman bulutları başlarının üzerinden göğe yükselirken kuyruk yapıyormuş gibi hiç kımıldamadan duran bu karanlık kalabalık hep ilgisini çekmişti. Bugün oraya doğru yürüyordu. Gece karanlık ve ayaz, ince buz tabakasıyla kaplı ışıldayan kaldırımlar, sokak lambalarının parlak gözleri...
Le Resto de Cour, dipnot, İtalyan asıllı Fransız komedyen, Pagliocca Cluj tarafından kurulmuş aşevi zincirleri, kalp lokantaları. Sadece ismini biliyordu ve hayal meyal hatırladığı dokunaklı sahne gösterileriyle bağdaştırıyordu. Şimdi onların tam ortasındaydı. Yemek fişleri dağıtılıyor, eller uzanıyor, tabaklar ve metal bardaklar tutuluyordu. Her hareket yemek ve yağ kokusuna yapışıp kalmıştı sanki. Bu şekilde düşünmekten nefret ediyordu. İpekler içinde doğmuş, küçümseme duygusuyla büyümüş küçük burjuva kızı. ''Bu benim tabiatım.'' diyordu masaldaki akrep. Gael bekleyen kuyruğun önüne geçti ve aradığı kişinin tezgahın arkasında olduğunu gördü. Elinde kepçe vardı. İplik gibi saçlar, asker ceketi, cinsiyetsiz bir siluet. Kolaylıkla diğer gruba, yoksulların tarafına geçebilirdi. ''Selam.'' dedi Gael, çevresi kürklü kapüşonunun altından. ''Herkes gibi kuyruğa gir.'' diye cevap verdi Beriki ona bakmadan. ''Ben Gregoire Morva'nın kızıyım, Erva'nın kız kardeşi.'' Kız kafasını tam çevirmeden ona baktı, sanki hemen tanımıştı. ''Burada ne arıyorsun?'' ''Seninle konuşmak istiyordum.'' Kız cevap vermedi, gözleriyle etrafına bakındı. Şüphesiz Gael'in peşinden bir an bile ayrılmayan iki bekçi köpeğini arıyordu. Kız her şeyden haberdardı. ''Burada bekle, 10 dakikalık işim kaldı.'' Doğrudan sen diye hitap etmişti. Gael'den çok daha büyük olmamalıydı ama ona bir kız çocuğuymuş gibi davranıyordu. Daha açık olmak gerekirse yaşadığı ilişkilerle, ortadan kaybolmalarıyla ve intihar girişimleriyle her gün ağabeyinin canını sıkan babacı kızlar gibi. Gael itiraz etmeden denileni yaptı, kenara çekildi ve canlı cenazelerin sessizce yemeklerini yediği bankın yanında durup bir sigara yaktı. Hava ince bir buz tabakası gibi çatlayacak gibiydi. İki çam yarması 100 metre ötede asfaltın üstünde geziniyordu. Kapüşonu hala başında, tuhaf bir teselli duygusu içinde birkaç adım attı. Öğleden sonra yaşadığı o korkudan sonra sadece kendine gelmeye çalışıyordu. Aniden katza yakalanınca ziyaretini mazur göstermek için kaygı krizi bahanesi bulmuştu. Psikiyatr onun bu yalanına inanmış görünmüş ve bir meslektaşıyla iletişime geçmesini tavsiye etmişti. Çünkü bundan böyle artık onun psikiyatrı değildi. Bu olaydan bir ders çıkarmıştı. Eğer araştırmasına devam etmek istiyorsa yardıma ihtiyacı vardı ve herhangi birinin yardımına da değil, bir polisin yardımına ihtiyacı vardı. Gizli araştırma ve sırları açığa çıkarmakta yetenekli bir polisin yardımına. Oldukça fazla aynasız tanırdı. Onların arasında büyümüş, onlara çok yakın olmuş, onları anlamayı öğrenmişti. Her Noel evlerinde ya karısından ayrı olduğu için ya da amirine saygısından dolayı gelmiş ve o akşam ayakkabılarını çam ağacının dibinde nereye koyacağını bilmeyen bir veya iki sefil polis olurdu mutlaka. Aklına hemen Audrey gelmişti. Erva'nın ekibinin 5. elemanı. Erva'nın ekibinden bahsettiği ender zamanlarından bu isim aklında kalmıştı. ''En iyi adamım bir kadın.'' demişti Ervan. Acil durumlar için Ervan'ın ona verdiği bir numarayı aramış ve karşısına Kevin Morley adında biri çıkmıştı. Polis ona Audrey Wienowski'yi nerede bulacağını söylemişti. Her çarşamba Restos de Cour'da hayır işleri yapıyordu. ''Ne istiyorsun?'' Kadın polis önünde dikilmiş, bir yandan da sigarasını sarıyordu. Ses tonu saldırgandı, sigara molasını ona ayırmıştı. Gael konuşmaya başladı ancak Beriki onun sözünü kesti. ''Kim olduğunu, ne yaptığını biliyorum.'' Ardından daha yumuşak bir tonda ekledi. ''Başına geleni de biliyorum.'' dedi. Sen anda uğradığı saldırı, Erva'nın evindeki çatışma, Gael bu fırsattan yararlandı. ''İşte bu nedenle seni görmek istiyordum.'' dedi. O da sen diye hitap etmeye başlamıştı. Son günlerdeki olayları anlattı. Katz'la yeniden terapiye başlamasını, akşam yemeği davetini, çanta olayını. Yani? Bunlar psikiyatrların yapmayacağı şeyler. Belki de bu farklıdır. Anlamıyorsun. Psikiyatri çok katı kuralları olan bir branştır. Terapist senin hayatını kurcalamak için değil, bunu hastanın kendisinin yapması için vardır. Müdahalede bulunamaz. Zaten akşam yemeğine davet etmesi de tuhaf. Ama çanta olayı başka bir gerçeği gözler önüne seriyor. Katz bir şeylerin peşinde.
Audrey gözünü meydanın dört bir köşesinde yemek yiyen evsizlerden ayırmadan sigarasını içiyordu. Arada kadınların gizli saklı konuşmasından kuşkulanmışa benzeyen korumalara bakıyordu.
Yemekte nelerden konuştunuz?
Her şeyden ve hiçbir şeyden.
Hayatınla ilgili seni sorguladı mı?
Bu kadın polis anlaşılan bir psikiyatr muayenehanesine hiç ayak basmamıştı.
Onu bir yıl boyunca haftada iki kere gördüm. Hayatımla ilgili her şeyi biliyor.
Sana askıntı oldu mu?
Bana dostluğunu önerdi. Bu daha da garip.
Audrey onu onayladı. Göz bebeklerinde hayranlık dolu bir pırıltı vardı. Gael'in güzelliği başka kadınlarda her zaman öfke uyandırmazdı. Genellikle sessiz bir saygı, kaderine razı olma hissi yaratırdı.
Ağzındaki baklayı çıkar dedi birkaç saniye bekledikten sonra. Kafanda ne var söyle.
Neyin peşinde olduğunu öğrenmek istiyorum. Neden bana yakınlaşmaya çalıştığını.
Yeni bir sigara yaktı.
Hayatım psikiyatrlarda geçti. Onlara asla güvenmedim. Soğuk ve entrikacı varlıklar. Her zaman eksantrik vaka meraklısı sapkınlar. Katz belki de beni koleksiyonuna eklemek istiyordur.
Bu durumda seni hastası olarak tutmak isterdi, öyle değil mi?
Audrey'nin saptaması doğruydu. Gael bir sokak lambasının etrafında birkaç adım attı. Evsizlerin çiğneme sesleri, homurtuları sanki gitgide artıyordu.
Belki de beni bir başka açıdan incelemek istiyordur.
Onun hakkında tam olarak ne biliyorsun?
Hiç. Yani neredeyse hiç. Sadece Nikolo sokağındaki muayenehanesinde mesleğini icra ediyor. Ne hastanelerde danışmanlık yapıyor ne de başka bir mesleki sorumluluğu var.
Ailesi?
Bir karısı ve iki oğlu olmalı ancak teyit edemedim.
Başka bilgilere de sahipsin değil mi?
Gael internette onunla ilgili hiçbir şey bulamadığını söyledi. Bu da oldukça garipti. Ardından biraz tereddüt ettikten sonra başarısız kapı açma girişimini anlattı.
Neyi göze aldığını biliyor musun?
Kaburgalarımın arasına saplanacak bir bıçak.
Audrey Gael'in hayal gücü karşısında kahkahayı patlattı, sonra birden sustu. Geçmişini çok çabuk unutmuştu.
O denli ileri gidemezdi. Ancak senden şikayetçi olabilirdi.
Hiçbir şey fark etmedi. Bir kaygı krizini bahane ettim. O da bana başka bir psikiyatrla görüşmemi tavsiye etti ve dostça beni kapıya doğru iteledi.
Yeniden görüşmeyi kararlaştırdınız mı?
Şu an için hayır ama...
Ama?
Beni takip etmesinden, beni gözetlemesinden korkuyorum. Benimle yeniden temasa geçtiğinde sen anda olanları biliyordu. Bana hastanenin kendisine haber verdiğini söyledi. Yalan söylediğine eminim. Bu herifin herhangi bir resmi varlığı yok.
Audrey birkaç aylığın boşalttığı bir banka oturduktan sonra başka bir sigara sarmaya başlamıştı. İyiye işaret.
Peki bu ikisi diye sordu karşına bekleyen iki bekçi köpeğini işaret ederek.
Zindan mahkumlarının ayağında bir pranga güllesi vardır. Bende iki.
Seni koruyorlar öyle değil mi?
Gael omuzlarını silkti, çok daha alçakça bir tehditten çekiniyordu. Bunlar gibi iri puzzle'ların hiçbir şey yapamayacağı zihinsel manipülasyondan, zihinsel kirlenmeden korkuyordu.
Hala benden ne istediğini söylemedin.
Sahip olduğun yetkilerle onu araştırmanı.
Daha ne olsun?
Gael asker ceketli kıza doğru eğildi. Onun bu üstenci tavırlarından bıkmıştı.
Elimden geldiğince onu araştırdım. Bir kez daha söylüyorum, bu herifin hiçbir yerde kaydı yok, hiçbir üniversitede eğitim görmemiş, herhangi bir hastaneye bağlı değil, hiçbir psikanaliz derneğine üye değil.
Ama rehberde var değil mi?
Sarı sayfalarda evet, psikiyatr olarak, ama normal rehber sayfalarında yok.
Mesleğin profesyonelleri için normal bir şey öyle değil mi?
Gayr istemeden de olsa onu onayladı.
Onu nasıl tanıdın?
Dosyasına kötü bir puan daha.
Hiç hatırlamıyorum.
Nasıl yani?
Bir davette sanırım. En makul açıklama bu. Büyük olasılıkla ya çok sarhoştum ya da ilaçların etkisi altındaydım. Zor zamanlar geçiriyordum. Yani kafam pek berrak değildi diyelim.
Audrey sigarasını yaktı. Bu tuhaf olaya dahil olup olmamakta tereddüt ediyor gibiydi. Ne Ervan ne de Padre hakkında tek kelime etmişti. Kız Afrika'da olduklarını biliyordu.
Bu son aylarda yaşadıklarından sonra diye üsteledi Gael. Kaygılanmam normal değil mi?
Bana adını ve adresini ver. Yeni bir şey bulur bulmaz seni ararım.
Numaram sende var mı diye sordu Gael. Önceden hazırlamış olduğu bilgileri ona uzatırken.
Ekipteki herkes de var diye cevapladı kadın polis. Elleri ceplerinde uzaklaşırken. Bu da sana kapak olsun.
Sana bir şey sorabilir miyim diye seslendi Gael.
Audrey döndü. Ne?
Her çarşamba bunu, yani bu şeyi neden yapıyorsun?
Adli polis Bienavski, gölgeleri yemek kazanlarının ve konteynerlerin dumanına karışan paçavralar içindeki insanlara mutlu bir bakış attı.
Benim de geldiğim yer burası. Ağabeyin olmasa hala burada olacaktım.
31. Bölüm. Babasıyla konuştuktan sonra Ankoro yönünde yeniden yola koyulmuşlardı. Mesafeler ve süreler hiçbir şey ifade etmiyordu. Gün ortasında sonlanması gereken yolculuk akşam olmasına rağmen tamamlanmamıştı. Ve Salvo hala 15 saatlik bir yolları olduğunu söylüyordu. Ervan artık hiç tepki vermiyordu. 20 saatlik araba yolculuğu onu iyice sersemleştirmişti. Yolun bozuk olmasından dolayı sabit bir hızda ilerleyememeleri onu sersemletmişti. Sadece barikatlarda durduklarında biraz kendine geliyordu. Para, erzak ve yeniden hareket. Arkada oturmuş sanrılı bir şekilde yol almanın zorluklarını, kırmızı su birikintilerini, ön cama çarpan yaprakları, kaputun üstünde sıçrayan çakılları, patinaj yapmalarına sebep olan çamuru izliyordu. Tekerleklerin altına metal plakalar yerleştirmek, itmek, parçalanmış et parçasını andıran toprağı kabartmak için arabadan iniyorlardı. Ayrıca dalları, ağaç kütüklerini, sarmaşanları kesmeleri, kaldırmaları, kenara çekmeleri de gerekiyordu. Yeniden yola koyulduklarında her sarsıntıda kas ağrıları yeniden başlıyordu ve elbette uyumak söz konusu değildi. Daha da kötüsü arabanın kliması arızalanmıştı. Camlar açık halde her türlü börtü böceği içeri davet ederek yol alıyorlardı. Sivrisinekler, at sinekleri, yaban arıları ve hepsi de kocaman tanımadıkları başka böcekler. Sivrisinek kovucu ve kaşıntıyı alan krem sürmüş olan Fransız artık bir şey hissetmiyordu. Ve bu pisliklerin ona çoktan hastalık bulaştırdığını düşünüyordu. Kapı koluna sıkı sıkı tutunmuştu. Parazitlerin kanında hızla çoğaldığını ve al yuvarlarını yok ettiğini kuruyordu kafasında. Şimdi karanlığın içinde yol alıyorlardı. Sağanak nedeniyle camları kapatmak zorunda kalmışlardı. Bir alet kutusunun içindeymiş gibi bir o yana bir bu yana savruluyordu. Yağmur o denli şiddetliydi ki gece milyarlarca parçaya bölünerek Toyota'nın üstüne düşüyordu sanki. Uzakta işin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve herkese iplerin kimin elinde olduğunu gösteren devasa gözetleme kulelerinin projektörlerini çağrıştıran şimşekler çakıyordu. Babasıyla yaptığı konuşmayı durmadan düşünen Ervan, semenderlerin fotoğraflarına bakmak için tavan lambasını yakmıştı. Hasır şapkaları, saçlarındaki çiçekleri, hünsa silüetleriyle 70'li yılların musalarını çağrıştırıyorlardı. Sonra aynı resimde fotoğrafçılıkta uygulanan bindirme tekniği gibi kızları etlerine çiviler çakılmış, göz yuvarlarına ayna kırıkları sokulmuş, karın bölgelerinde açılmış yaralarla, hatta katil iç organlarını çıkarmış ve yerlerine bir sonraki kurbanın saçlarıyla tırnaklarını koymuştu, gözünde canlandırıyordu. Ervan buraya Catherine Fontana'nın katilinin kim olduğunu öğrenmeye gelmişti. Ama hemşire gerçekten de çivi adamın 7. kurbanı olabilirdi. Buna karşılık Farabo'nun polisin varlığından bile şüphelenmemiş olduğu bir sırrı vardı. İntikamının nedeni. Öyleyse niçin Cathy'den itibaren hedef değiştiriyordu? Ne ev kadını Colette Blocks ne de rahibe Nortje Elskam beyaz kurucular klanındandı.
ve neden Farabo Maggie de Craft'i Lontana'nın en güçlü liderlerinden birinin kızını öldürmemişti? Maden kentinin kurucularına darbe indirmek için daha güçlü bir simge olamazdı. Bir de yere çizilen şu resim vardı. Bir cevherin atom yapısı, doğru muydu? Ona göre çivi adam şehrin sahiplerine bir işaret yolluyordu. Kim olduğunu anlamaları için mi? Kendisini yakalamaları için mi? Ya da sadece eski bir hatayı onlara hatırlatmak için mi? İntikam düşüncesi Ervan'ın aklından çıkmıyordu. Farabo'nun amacını öğrenmeliydi. Babası bundan emindi, gerçeği biliyordu. Ama ona yardım edecek son kişiydi. Bu trajedinin aktörleri arasındaki bağ neydi? 13. Ayrımın sonu. Sayfa 139.